Ayrım 27. Rehine Elizabeth Lowell, sayfa 321. La Meza Hapishanesi, Pazartesi 06.15. 56. Bölüm. Ziyaretçi park alanındaki bekçi bir tabanca taşıyordu ve Grace ile Faroe'den 10 dolar istedi. Çünkü altlarında Mercedes vardı. Ziyaretçi girişindeki bekçinin ise pompalı bir tüfeği vardı ve o da 20 dolar istedi. Çünkü Amerikalılardı. Onları kapının ardında bekleyen görevli silahsızdı ve bahşiş almayı reddetti. Tanrı'ya şükürler olsun. Görevli Oakland Raiders şapkası takmış, Metallica tişörtü giymişti ve yüzünde kilise resimlerindeki gibi utangaç bir saygınlık ifadesi vardı. Grace ve Faroe'yi çelik parmaklıklı dar kapılardan oluşan bir koridora soktu. Kapıların ardındaki gölgelerde gizlenmiş mahkumlar parlayan gözlerle onlara baktı. Birçoğu Grace'i görünce öpücük ve emme sesleri çıkardı. Grace onları umursamadı. ''Muy peligroso'' diye uyardı görevli. ''Çok tehlikeliler.'' ''Yalnızca çıkmalarına izin verirsen'' dedi Faroe. Tutsaklardan biri Faroe'ye tısladı. İçerisi lağım suyu gibi kokuyordu. Faroe alçak bir sesle ''Ağzından nefes al'' dedi Grace'e. ''Böylece tadını alabileyim. Bunun yanında Terminal Island ve Lompoc günlük banyo gibi kalıyor.'' ''Sen istedin.'' Grace yerde toplanmış olan belli belirsiz göletin etrafından dolandı. Eğitici bir deneyim oluyor. Ne olursa olsun gözlerini önüne dik. Bunların hepsini daha önce defalarca görmüş ve hiçbirinden etkilenmemiş gibi yürü.
Senin gibi mi?
Evet, benim gibi. Görevli onları koridordan çıkarıp ana hapishane avlusuna doğru götürdü. Avlu bir blok kadar büyüktü ve sabahın erken saatleri olmasına rağmen kalabalıktı. Gruplaşmış erkekler duvara dayanmış ya da palmiye ağaçlarının yanında toplanmış, sigara içiyor, konuşuyor ve bir şeylerin olmasını bekliyorlardı. Herhangi bir şeylerin. Avlunun etrafını saran beton duvarlar 3 kat yüksekliğindeydi. Bronz üniforma giymiş güneş gözlüklü, beyzbol şapkalı gardiyanlar, pompalı ve makineli tüfekleriyle olası bir tersliğe karşı etrafı kolaçan ediyorlardı. Ana avluda hiç bekçi yoktu. Mahkumlar kendi başlarınaydılar. Bir grup çocukla okul bahçesi oyunları için taraf seçiyordu. Ama La Meza hapishanesinde okul yoktu. Çocukların en uzun boylusu futbol topunu gururla tutuyordu. Topun dış derisi öylesine yıpranmıştı ki avlunun toprağı ile aynı renge dönmüştü. Çocuklardan biri ziyaretçilerin geldiğini fark etti ve hemen ıslık çalarak diğer çocuklara haber verdi. Bütün grup oyunu bırakıp yabancılara yakınlaşmak için birbirlerini dirsekleyerek, omuz atarak koştu. İspanyolca bir şeyler söylüyorlar ve para istiyorlardı. Grace bir an için duraksadı. Faroe hayır diyerek Grace'in elini tuttu. Hiçbir şey verme. Ama hatırlasana dedi Faroe, bunların hepsini daha önce de gördün.
''Onlar daha çocuk'' dedi alçak bir sesle Grace, kafasını önüneydi. ''Neden hapishanedeler?''
''Onlar burada doğdular.'' Görevli omzunun üstüne onlara baktı. ''Acele et'' dedi Faroe. Hızlı hızlı ana avlunun yanındaki küçük binaya doğru yürüdüler. Geçici olarak inşa edilmiş kilise boyasız beton duvarlardan yapılmıştı. İnşaat demirinden yapılmış paslı haç ise tahta kapının üstüne asılmıştı. Küçük kiliseye ulaştıklarında Faroe'ye sıkıca kavramış oldu, Grace'in kolunu hafifçe bıraktı ve yalnızca onun duyabileceği ses tonuyla konuştu.
''Hatırla Amada, hapishanenin içindesin ama sınırın dışında. Tijuana, San Diego'nun yerli ülkesidir. La Meza ise Tijuana'nın yerli ülkesi.''
''Kilise için tuhaf bir yer.
Rahibeyi görene kadar bekle.'' Görevli hafifçe vurup tahta kapıyı açtı ve onlara içeri girmelerini belirten bir hareket yaptı. Bedeni kanlar içindeki İsa figürünün betimlendiği sunağın tam karşısında yıpranmış sıra sıra banklar vardı. Sunağın diğer bir tarafındaki nişe berrak olağan dışı güzellikteki bakire Meryem'in resmi asılmıştı. Meryem nişten gülümseyerek etrafı kutsuyordu. Niş yanan mumlarla doluydu. Kilise onların ince isiyle kaplanmıştı. Üzerine ayak bileğine kadar uzanan bir etek ve mavi fermuarlı bir sweatshirt giymiş, beyaz saçlı bir kadın sunak parmaklığında eğildi. Kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalktı ve Grace ile Faroe'ye döndü.
uzun mütevazı kıyafetlerinin altında çok düzgün bir vücudu olan kadın dikkat çekiciydi. Çıkık elmacık kemikleri vardı ve bakışları bir dergi kapağı kızı kadar keskindi. Gözleri maviydi ve önceden sarı olan beyaz saçlarına göre çok koyu kalıyordu. Grace bir kez daha tapınağa göz gezdirdi. Meryem'in resmi belli ki bu kadından ilham alınarak yapılmıştı.
''Günaydın, Tanrı sizi korusun.'' dedi kadın açık, aksansız, Kaliforniya İngilizcesiyle.
Bankların arasındaki yoldan geçerek ziyaretçilerine yöneldi. ''Ben rahibe Maude.'' El sıkışı kendinden emin gülümseyişi nazikti. Görevliyi gönderdi ve kilisenin arka tarafında bulunan kendi yerine onları davet etti. Çaydanlık bir gaz ocağının üstünde kaynıyordu. Rahibe çatlamış üç kupaya sıcak su doldurdu, sonra da içlerine toz kahve ekledi. Kupaları masanın üstüne bırakıp birbirlerinden tamamen farklı görünen sandalyeleri işaret ederek konuklarını buyur etti ve onların karşısına oturdu.
''Dimas Quintana çok vaktiniz olmadığı konusunda beni uyardı.'' dedi rahibe Maude. ''Size nasıl yardımcı olabilirim? Burada özgürce konuşabilirsiniz. Burası Tanrı'nın evi.''
Faro'ya yeryüzüne ya da cennete inanmayan bir adamın gözleriyle etrafa bakındı. ''Açık sözlülüğüm için affınıza sığınıyorum.'' dedi. ''Ancak Tanrı'yı yeryüzünde temsil edenlerle çeşitli sorunlarımız oldu.''
Rahibe Maude kupasının arkasından Grace'i ve Faro'yu inceledi. ''Kilise kutsal bir kurum olduğu kadar bir insan kurumu. Burada hatalar var, günahlar var. Kendini tümüyle adamış Hristiyanların bile kendilerini, Tanrı'yı ve inananlarını başarısızlığa uğratmaya çalışan dünyevi güçlerden arınması gerekir.''
Faro'ya bir süreliğine Rahibe Maude'yi inceledi. Rahibe de onu inceliyordu.
''Birilerine güvenmek zorundayız.'' dedi Grace.
Rahibe Maude'nin gülüşü onu 10 yıl gençleştiriyordu.
''Tanrı'nın mesajı da budur. Sorununuz nedir bayan?''
''Oğlum esir tutuluyor.''
Rahibe şaşırarak ''Burada mı?'' diye sordu.
''Hayır, Ensenada yakınlarında, tüm azizler okulunda.'' ''Onu tutan Hector Rivas Osuna.'' dedi Faroe, rahibeyi yakından izleyerek. Hector'ın bahsi geçtiği anda rahibe Maude'nin sükuneti sona erdi.
''Onu?'' dedi. Kelimeler dilinde bedduaya dönüşüyordu. ''Tanrı'nın neden Hector Rivas'ı La Meza'ya almamızı uygun görmediğini hep merak etmişimdir. Burada onun birçok düşmanı var. Şüphesiz burada bir gece bile hayatta kalamazdı. Sonra diğerlerinin bedenlerini yıkadığım gibi onunkini de memnuniyetle yıkardım.''
Derin bir iç çekti ve tesbihimi çekerken bu acımasız düşünceleri 100 kez daha yineleyeceğim.'' ''Hector Rivas'a aşırı derecede saygılı davranan bir rahip tanıyorum.'' dedi Faro'ya.
''Hatta bu rahip Lane Franklin'in gardiyanlığı rolünü de üstlendi. Rahip Rafael Magon.''
Rahibe yere tükürecekmiş gibi başını çevirdi, sonra başını sallayarak ''Tanrı'nın isteği yapılacak. Rahip Rafael Magon aşağılık yaratıklara hizmet eder.'' ''Kaçakçılar kiliseye uygun miktarlarda ödeme yaptığı sürece Jesus Malverde ve Santa Muerte gibi kaçakçıların azizlerine ve o azizlerin tapınaklara girmesine izin verir.'' dedi. ''Magon ilk değil.'' dedi Faroe.
''Hayır, Tanrı'nın uyguladığı yol benim anlayabileceğimin ötesinde.''
Başın hafifçe eğdi. ''Bu kiliseye gelen bazı kadınlar ve adamlar Hristiyan oldukları kadar putperestler. Bu yüzden onların eğitilmemiş inançlarına izin vermek zorundayım. Ama rahip Magon inancın bile ötesine geçti. O Kardinal Ocampo gibi Tanrı'nın iyi adamlarından birini öldürmüş canilere kucak açıyor.''
Grace kaşlarını çattı. ''Bu ismi duymuştum.''
''Sınırlar arası bir kardinaldi.'' dedi rahibe Maude. 93 senesinde Guadalajara havaalanında suikasta uğradı.
''Neden?'' dedi Grace şaşırarak ve ne kadar şaşırdığını saklayamayarak.
''Kardinal Ocampo özellikle Rivas Osuna gibi kaçakçıların Tanrı yolundan uzak olduğunu yaymaya ve onları kınamaya başlamıştı. Onun ölümünü Hector Rivas ayarladı.''
''Olayı hatırlıyorum.'' dedi Grace dikkatlice.
''Derinlemesine araştırılmıştı.'' dedi Faro'ya. ''Hükümet de, Roma Kilisesi de Rivas Osuna'yı kötü bir şey yapmamakla akladı. Aslında federal polis kardinalin ölümünün kaza eseri, yanlış tanımlanan bir durum olduğuna karar verdi.
Rahibenin elleri sinirden titredi. Kardinalin limuzinini yanlışlıkla rakip kaçakçılar mı sandılar? Kapısını açtılar ve kardinalin kırmızı sabahlığına 14 kurşunu yanlışlıkla mı sıktılar? Bu bir cinayet. Doğruldu ve Faroe'nin gözlerinin içine baktı. Ama bazen kilise hükümet baskısına boyun eğmeli. Hector Rivas özgür kaldı ve hala Hristiyan komünyonunda. Rahibe hemen istavroz çıkardı. Faroe kilisenin hükümete o kadar da kolay boyun eğmediğini bilecek kadar tarihi biliyordu. Ya da daha fazlasını. Rahibe Maude Grace'in ellerini tuttu. Eğer Hector Rivas oğlunuzu elinde tutuyorsa sizin için dua edeceğim. Elimden bundan başka bir şey gelmez.
Bizi Asensio Beltran ile tanıştırabilirsin dedi Faroe.
Emin misiniz diye sordu rahibe başını sallayarak. Hector Rivas bir şeytansa Asensio Beltran da onun cehennemdeki baş düşmanıdır. Faroe gülümsedi.
Düşmanımın düşmanı uzun ve verimli bir hayat sürsün.
La Meza Hapishanesi Pazartesi 06.25 57. Bölüm. Grace yeniden hapishane yoluna doğru yürüdüğünde ıslıklar ve çığlık sesleri yükseldi. Adamlardan hiçbir kaba ses gelmedi. Bu mahkumlar dışarıda ne yapmış olurlarsa olsunlar rahip Maude'ye saygı duyuyorlardı. O geçerken adamlar şapkalarını çıkarıp selam verdiler. Bazıları ona utangaç bir ifadeyle yaklaşıp önünde diz çöktü ve kutsanmayı bekledi. Faroe ve Grace ana bahçenin dışında rahibeyi takip ettiler ve özel tasarım eşofman giyip kovboy şapkası takmış iki iri yarı adam tarafından beklenen kapıya doğru yürüdüler.
''Shangri-La'ya hoş geldiniz.'' dedi Faroe hafifçe Grace'e. ''Parası olanların ya da kira ödemeden buradan bir daireyi elinde tutmak için yeterli fiziksel güce sahip züppeler için yapılmış apartmanlar.''
Grace ve Faroe düzinelerce tahta kapının açıldığı başka bir yola doğru yürüyen rahibeyi takip ettiler. Yıkık binalar oluklu plastik levhalardan ve kontür plaklardan yapılmıştı. Tesisat su ve lağım suyu damlatıyordu. Binadan binaya giden elektrik kabloları turuncu ve sarı renkli spagettileri andırıyordu. Yolun sonunda üç ayaklı bir taburede oturan bir adam vardı. Bacaklarının arasında makineli bir tüfek bulunuyordu.
''Burada gördüğüm ilk La Meza'' dedi Grace.
''O bir gardiyan değil, bir mahkum'' dedi Faroe. ''Duvarların üst kısmı gardiyanlara ait ama burası mahkumların.''
''Bu Birleşik Devletler'de kullanılmayan bir hapishane yönetim metodu.''
''Böyle bir şey olsaydı şaşırırdın.''
Rahip Maude onları ön kapısında televizyon anteni olan iki katlı dairenin önüne götürdü. Kapıyı çaldı ve bekledi. Bir dakika sonra içeriden kaşları çatık bir adam çıktı. Adamın kızılımsı saçları ve ağzından alnına kadar uzanan geniş bir yara izi vardı. Rahibe Faroe ve Grace'i işaret ederek adamla İspanyolca konuştu.
''Adam Beltran'a sormalıyım.'' dedi ve kapıyı kapattı.
Birkaç dakika sonra kapı açıldı ve kızıl saçlı adam onları içeri davet etti. Dışarıdan gayet sıradan görünen binanın içinin temiz ve güzel mobilyalarla döşenmiş olması şaşırtıcıydı. Duvardaki büyük ekran plazma televizyon dikkat çekiyordu. Ekranda bir Meksika dizisi açıktı. Üzerinde strapless büstiyer olan dizinin başrol oyuncusu kadın, dört parmak yüksekliğindeki ince topuklarıyla düşüp bileğini kırma tehlikesi içindeydi. Koca göbekli gri saçlı bir adam koltuğa yaslanmaktan düzleşmiş gibi görünen yüzüyle televizyon izliyordu. Kızıl saçlı adam başka bir odaya uzanan kısa koridorda kayboldu.
''Beltran'' diyerek konuşmaya başladı rahibe Maude.
Koltuktaki adam elini kaldırdı. Birkaç saniye içinde ekran karardı ve dizi reklama girdi.
''Affınıza sığınıyorum rahibe Maude ama zavallı Amelia'nın kendini ne çeşit bir sorun içinde bulmuş olduğunu görmek zorundaydım.'' dedi Beltran. ''Bu zavallı seksi bayanlar her bölümün sonunda büyük bir sorun yaşarlar. Onları üstlerindeki elbisenin kaydığı andan daha fazla izlediğimizi sanıyorlar.''
Adam rahibenin arkasında ayakta dikilen Faroe'ye ve Grace'e baktı. Ardından Faroe'ye odaklandı. Faroe'yi homurdanarak izledi.
''Bazı Amerikalılar çok cesurlar.'' dedi Beltran. ''Ya da seni unutabileceğimi mi sandı seni piç kurusu?''
Faroe gülümsedi. ''Mümkün değil.''
''Siz ikiniz
birbirinizi tanıyor musunuz?'' diye sordu rahibe Maude.
Beltran dudaklarını büzdü ve başını salladı.
Burada olmamın nedeni o.
Hey, biz sana Terminal Island'ı teklif ettik ve sen güneye kaçtın dedi Faroe.
Beltran kıkırdayarak güldü. Oradaki Amerikan hapishaneleri çok daha temiz.
Bu doğru ama burada hapishane müdürü çok anlayışlı. Muhafızlar da öyle. Biraz ödeme yapıyorum ve istediğim gibi çalışıp yaşamama izin veriyorlar.
Çalışmak mı diye sordu Faroe. Hector Rivas'ın sizi iş dışı bıraktığını zannediyordum.
Rivas, yaşlı adam kafasını çevirdi ve çöp kutusuna doğru tükürdü. O piç kurusu beni tam 3 kez öldürmeye çalıştı. Onun kurşunlarından biri hala başımda. Bir diğeri de sol böbreğimde.
Hector Rivas bizim de düşmanımız dedi Faroe. Bu bayanın oğlunu rehin tutuyor ve çocuğu öldürmekle tehdit ediyor. Yardımınızı istemeye geldik.
Beltran bol tişörtündeki boşluktan karnını kaşıdı. Size neden yardım edeyim, benim dostum değilsiniz.
Ben düşmanının düşmanıyım ve bazen bu bile yeterlidir dedi Faroe.
Beltran kaşlarını çattı ve yaslanarak oturduğu koltuğun sağındaki deri divanı işaret eden bir mimik yaptı. Sizi dinleyeceğim ama benden çok şey beklemeyin.
Faroe Hector'ın asıl istediği şey olan Franklin'in bıraktığı dosyayı ve çocuğun kaçırılma hikayesini anlatırken Grace ve rahibe Maud'e divana Faroe'nin iki yanına oturdular.
Hector Rivas bir adam öldürdüğü hızda o çocuğu da öldürebilir. Bu piç yüzünden çok fazla şey kaybettim. Polisi, politikacıları orduyu satın almış, tünellerin ve taşıma araçlarının sahibi olan tüm plaza onun emrinde. Bütün bunlardan çok Jamie'ye gerçek bir beyine sahip. Cesaret değil ama diyerek başını salladı Beltran.
Tüneller diye üstün körü sordu Faroe. Çin yapımı olanlar mı?
Tüneller dedi Beltran holburdanarak. Yeraltı dünyasının 8. harikası. Rivas Osuna'nın en büyük sırrı hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
Çin tünelleri uzun zaman önce kapatılmıştı dedi Faroe.
Evet ama Jamie onları yeniden inşa ettirdi.
Bir süre önce Deya'nın kapattığı tünelden mi bahsediyorsun diye sordu Faroe. 40 ton kokainin ele geçirildiği tünel.
Evet, o tünel onlardan biriydi. Neredeyse 1 kilometre uzunluğunda. Meksika'daki çömlekçilik deposundan sınırın diğer tarafındaki Campo'daki bir çiftliğe dek uzanıyor.
O onlardan biriydi.
Faroe yüz ifadesini koruma konusunda birçok kez pratik yapmış bir adamdı.
Tüneli bulmuş olmaları çok kötü ama bloke edilmiş tüneller Hector'ı öldürmem için bana yardım edemez ya da senin La Meza'dan canlı dışarı çıkmana.
Başka bir tünel daha var dedi Beltran.
Grace ellerine baktı ve dua etti. Bunu 13 yaşından beri yapmamıştı.
Açık mı diye sordu Faroe. Evet açık, plaza gibi.
Lekesiz çelik dişlerini göstererek sırıttı Beltran. Bu bir zengin adam gülümsemesiydi. Çünkü yalnız Tijuana'daki zenginlerin maddi gücü dişçiye gitmeye yetebilirdi.
Nerede diye sordu Faroe.
Ah bu bir sır. Onu inşa eden adam nerede olduğunu biliyor.
Beltran bu kez saygıyla gölgelenen karanlık bir şekilde gülümsedi.
Oldukça çabuk anlıyorsun. Senden iyi bir CF olabilirdi.
Faroe bekledi.
Rivas Osuna kaya madencilerinin olduğu küçük bir kasaba buldu ve madencilerin 18'ini koruma altında tünel inşasına getirdi. Onları 2 tünelin inşasında kullandı dedi Beltran. Sonra da adamları öldürdü.
Rahibe Maud'a istavroz çıkardı ve 18 ruh diyerek fısıldadı.
Masumlardı diyerek katıldı Beltran.
Hector için bile dedi Faroe, çölün ortasında saklamak için 18 beden oldukça fazla.
3 yıl önceki katliam hatırlıyor musun? Ensena adanın doğusunda dağdaki adamları diye sordu Beltran.
Rahibe Maud'a onlar halka ait bir köyün işbirlikçi üyeleriydi diye açıkladı Grace'e.
Silahlı adamlar gece yarısı kasabaya saldırıp bütün erkekleri topladı. Sonra da onları palalarla ya da makineli tüfeklerle öldürdüler. Kimse nedenini bilmiyordu. Onların kaçakçı ya da esrar çiftçileri olduğu sanılıyordu.
Beltran başını salladı. Onların hepsi madenciydi.
Tüneli kazan adamlar dedi Faroe. Eğer Hector Rivas gibi düşünürsen bunun bir anlamı olurdu.
Beltran tekrar onaylayan bir şekilde gülümsedi.
İlk tünel keşfedildiğinde Hector birilerinin öttüğünü düşündü. Diğer tüneli korumak için de kasabaya adamlarını gönderdi. İnfazcılar dikkatsiz davrandı ve bir madenci hayatta kaldı.
Bu oldukça etkileyici bir hikaye dedi Faroe. Ama hayatta kalan madenciyle konuşamazsam bunu doğrulayamam. Beltran zevkle gülümsedi. Fakirlikten bıkarsan seni ikinci adamım yapabilirim. Ama seni bu madenciyle tanıştırabilmem için çokça paraya ihtiyacım var. Benim için, kuryem için ve madenci için, anladın mı?
Kabul et dedi Grace sessizce.
Ne kadar diye sordu Faroe. 1 milyon Amerikan doları dedi Beltran. Nakit, anladın mı?
1 milyon dolar? Grace keskin bir şekilde güldü. Bu çılgınca.
Kendi hayatın ya da oğlunun hayatı söz konusu olduğunda 1 milyon dolar bir hayat için çok da fazla bir para değil.
Sadece uyuşturucu satıcılarında bu kadar çok para olur dedi Grace.
Ya da kara para aklayan kişilerde dedi Faroe.
Ted'in hesaplarına erişme iznim yok. Grace saatine baktı ve boğazını yırtan acı şeyi yutmayı denedi. Böyle bir şeyi yapabilecek bile olsam 6 saatten az bir sürede bu parayı denkleştiremezdim.
Faroe Grace'in elini nazikçe tutup okşadı.
Madenci ile buluşma hemen ayarlanmalı dedi Faroe Beltran'a. Bana tünel hakkındaki bütün ayrıntılı bilgileri vermeli. Şansım olursa anlaşmayı tatlandırmak için Hector Rivas'ı tünele atacağım ölü olarak.
Beltran koşulları düşündü, sonra kafasını sallayarak kabul ettiğini belirtti. Hector çocuğu öldürse bile para Beltran'da kalacaktı, hem de çok para.
"Si" dedi Beltran.
Faroe gömleğinin cebinden küçük bir kese çıkardı. Ustaca katlanmış kağıdı açtı ve onu Beltran'a doğru tuttu. Faroe'nin aldığı her nefeste elmaslar ışıl ışıl parlıyor, etrafa titrek bir ışık yayılıyordu. Beltran gözlerini parlayan taşlardan ayırmadan
''Vay canına'' dedi sakince. ''Sezar, büyütecimi getir.''
Beltran bu tip taşları idare etmeye alışkın olduğunu belli eden bir edayla taşları inceledi. Yara izli kızıl saçlı adam oturma odasının girişine geldi. ''Evet'' dedi.
''Bunlar gerçek mi?'' diye sordu Beltran.
Sezar bükülmüş kağıdın içinde duran bir düzine taşa baktı ve gözleri kocaman açıldı. Dudaklarını bilinçsizce yaladıktan sonra önce Beltran'a ardından Faroe'ye baktı.
"Wow!" dedi Sezar aksansız İngilizcesiyle.
"Bunlara Ciudad del Este'de 1 milyon dolardan daha fazla ödedim," dedi Faroe. "Elmasan anlarım ya sen?"
"Oh, anlar," dedi Beltran.
"Bir zamanlar hırsız ya da soyguncuydu, ya da sen onlara her ne diyorsan. Ama bu işleri yapmadan önce mücevherat işiyle uğraşıyordu."
Sezar camın üzerinden elmaslara baktı, gölgeliği kaldırdı ve tabana dikkatlice kağıdı serdi. Taşlardan birini kaldırıp ışığa tuttu. Taş incelikten çok boğmaya uygun, kısa, kalın parmaklarıyla onu tutabileceği kadar büyüktü.
"İyi gözlere sahipsin," dedi Sezar profesyonelliğinin hızı ve dikkatiyle taşı incelerken. "Eğer bunlar Ciudad del Este, Triple Frontier'den geliyorsa büyük ihtimalle Brezilya'daki madenden çıkartılmıştır ya da başka yerden kaçırılan mallardır."
"Değerleri nedir?" diye sordu Beltran. İlgilendiği tek şey buydu. Sezar omuz silkti. "Talebe bağlı," dedi keseyi Faroe'ye iade ederken. "Ama bunları Hong Kong'da 1 milyon Amerikan dolarına satamamak için gerçek bir eşek olmalısın."
Beltran kendi kendine bir şeyler mırıldandı, sonra rahibe Maude'yi hatırladı ve bunun yerine başka şeyler söyledi.
"Ben burada hapishanedeyim, Meksika'da. Benden bu taşları Hong Kong'da paraya çevirmemi nasıl bekliyorsun?"
"Eğer buradan kilolarca haşhaş nakliyatını idare edebiliyorsan bu elmasları da nakde çevirebilirsin," dedi Faroe açıkça.
Beltran dudaklarını büzdü ve baş parmağıyla bıyıklarını düzeltti. Faroe keseye dokundu ve bekledi. Beltran yeniden bıyıklarını düzeltti. Faroe keseyi cebine koymak için tek bir hamlede bulundu.
"Madenciyi arayacağım," dedi Beltran elini Faroe'ye uzatarak, "ama garanti vermiyorum."
Faroe böyle olacağını biliyordu. Keseyi açtı, 3 tane taş seçti ve onları Beltran'ın avucuna koydu.
"İşte anlaşma," dedi Faroe. "Şimdilik 3 taş. Madenciyi getirdiğin zaman 1 3 taş daha ve diğer 3 de tüneli bulduğumuzda. En küçük 3 taş madencinin olacak. İkisi bana tünel hakkında gerekli bilgileri verdiğinde. Biri de madenin 2 ucunu da tespit ettiğimizde senindir. İşin içinde senin olduğunu bileceğinden, madencinin bana yalan söylemeyeceğinden eminim."
Beltran dudaklarını büzdü, göbeğini biraz oynattı ve sonunda Faroe'nin elindeki elmaslara uzandı.
"Madenci dağlarda yaşıyor," dedi Beltran. "Ona bir mesaj yollayabilirim. Ama yaşadığı yere en yakın telefon 3 kilometre mesafede. Kabul ederse sizi ararım."
27. ayrımın sonu. Sayfa 334.